Podcast dinle.
Dünya gerçekten bir çilehane. Yaşamanın kendisi aslında bir çile baktığında. Kelime çile olunca biraz ağır gelebilir ama dünyanın içinde gerçekten bir anlam buluyor. Daha farklı bir anlam. Sanki hayatta çok güzel şeyler varmış. Araya virgül olarak da çile konmuş gibi. Çilehanelerde insanlar aslında kendileriyle yüzleştikçe acı çekerler. Biz onları yemekten, içmekten, eşyadan, kıyafetten, insandan az olmalarına bağlarız o çektikleri acıyı. Sevdiklerini görememekten, tek olmaktan. Aslında konu onlarsız kalmak değil, kendiyle kalmaktır. İnsanın en dayanamadığı şeydir kendiyle kalmak. Bu çok zor bir şeydir. Ciddi ve derin yüzleşmeler gerektirir. O yüzden bu dünya, bu çilehane, içinde sosyalleşmeden, aile kurmadan, aşık olmadan, dünyaya çocuk getirmeden, arkadaş olmadan, yani çoğalmadan, dokunmadan, temas etmeden baş edilebilecek bir yer değil aslında. Çünkü insan en büyük belirsizlikle gelmiş ve belirsizliğe doğru gidecektir. Nereden geldiğini dinen, ilmen ya da bilim ışığında ne kadar emin olursa olsun kişi ya da nereye gideceğiyle ilgili yine tam anlam veremediği bir belirsizlik vardır. Bu belirsizlik dayanılır gibi değildir. Ve dünyaya gelişle birlikte başlıyor bu travma. Travma. Ve travma yaşadığın an tek arzu ettiğin şey nefes alamadığın, gözle göremediğin, algılayamadığın dünyada tek hissettiğin duygudur. Korku ve çaresizlik. Önce bir sıcak kola ihtiyaç duyarsın. Bir şekilde verirler annenin eline. İlk ihtiyacındır sarmalanmak. Yani güvenmek olduğun yere. Sonra bu dünya aç da çekilmez. Bir emzik ararsın. O da anne göğsüdür. Hayat böyle başlar. Yer içer doyar. Sırtını rahata çıkarırız. Cennete benziyor değil mi? Çilesi yok gibi. Tek çilendir biraz aç kalmak ya da işte çişinin kakanın biraz birikmesi. O da karşılanır. Yetmez. Sonra gözlerin görmeye başlar, kulakların duymaya başlar. Dokunduğunu hissetmeye başlarsın. İlk gördüğün gözdür anne. Ama kendini o, onu da sen sanarsın. Annenin gözlerine baktığında, annenin gözlerinde hangi duygu varsa sen kendini o sanarsın. Annen gerginse, mutsuzsa, kaygılıysa, endişeliyse, kızgınsa ilk duyguların atılmaya başlar. Sen de bu duygulardan bir tanesiyle dünyaya başlarsın. Sonra gözün başka şeyler görmeye başlar. Zaman ilerler. Daha fazla şeyi bilmek, dokunmak, tanımak, tatmak istersin. 7 yaşına kadar bu yolculuk devam eder. Ve nerede büyüdüysen, nerede karnın doyduysa, yani nerede yaşadıysan o yaşa kadar, oradaki insanların hepsinin duygularını alırsın. Komşundan, akrabandan, annenden, babandan, öğretmeninden, arkadaşlarından. Sonra yıllarca bu çocukluk döneminde ekilen duyguların avatarını ölene kadar yaşarsın. Aslında ilk duyguları yaşama çabandır hayat. Her yaşta. Sana bir dünya güçlü olman gerektiğini hissettirir. Paranın olmasını, fiziken gücü. Ve sen de bunların peşine düşersin. Kimse senin ne hissettiğinle ilgilenmez. Neye ihtiyacın olduğuyla ilgilenmez. Herkes gelir bir duyguyu bırakır ve gider. Öyle etrafına bakarsın. Bunu yaşamak zannedersin. Kızdığın insanlar vardır, sevdiğin insanlar, utandığın, çekindiğin, üstüne gittiklerin. Hangisinde duygun daha fazla artıyorsa bil ki hepsinin sebebi de çocukluğun, bebekliğin. Zamanla insan bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Para da kazansa mutlu değildir, evlense de. Ne yaparsa yapsın. Kendisine vaat edilen gibi değildir hiçbir şey. Sonra dünya bu. Hayatın içinde bir sürü ayrılık, bir sürü kopuş, bir sürü başkalaşış vardır. Ve her bir ayrılık, her bir kaybediş, Her bir yanlış anlaşılma, her bir uzaklaşma kişide dayanılmaz bir çaresizlik duygusu yaratır. Sırf bu duygudan kaçmak için insan, özellikle ölümü hatırlattığı için ve yalnızlığı hatırlattığı için kendine emzikler bulur dünyada. Kimi için alkoldür bu, kimi için bir telefon, kimi için bağımlı bir ilişki, kimi için madde, kimi için bambaşka şeyler. Sık yaptığımız şeyler aslında kaçtığımız şeylerin emziği olmaya başlar. Hayat ne kadar çok emzik gönderiyor değil mi bize? Ama emzikler sağlıklı değildir, geçicidir. O anlık iyi gelir. Çok fazla kullanırsan her şeyin dengesini bozmaya başlar. Ama dünya bir sana doğru yaklaşıyordur. Canlı olan her şeyin bir bitişi gibi. Ve bunu bir şekilde insana mesaj olarak gönderir. Bitiyoruz diye. İklimle, doğayla, toprakla, olaylarla, yangınlarla, bir sürü şeyle anlatmaya çalışır. İnsan anlamaz. Çünkü insanın en sık yaptığı şey ertelemek ve unutmaktır. Teknoloji gelir, insan daha çok yerle bağ kurmaya başlar. Daha çok insanla, daha çok görüntüyle, daha çok sesle, daha çok toprakla. Ve bir bakar ki insan kaldırabileceği şeylerden daha fazla uyaranla karşılaşır. Ve bu uyaranların hepsine mahkum olmaya başlar. Ve bu mahkumiyet kişiyi kusursuz olma gibi bir yolculuğa sokar. Ve ardından filtreler gelir. Görüntü ne kadar kusursuz olursa, hayat da o kadar kusursuz olacakmış gibi gelir. İnsan aldığı, yediği, içtiği her şeyde kusursuzluk arar. Ve birçok yemeği, yiyeceği yemesinin sebebi hayatta kalma arzusudur. Bütün kremler, bütün operasyonlar, bütün ilaçların altında sonsuz yaşam arzusu ve yaşlanmayı geciktirme arzusu vardır. O yüzden teknoloji insan için büyük bir karşılıktır. Daha genç, daha mutlu, daha mükemmel, daha kusursuz görünmek için. Ve zamanla insan buna inanır. Oradaki eleştirilere, oradaki övgülere, oradaki bütün dinamiklere inanmaya başlar. Ve zamanla daha az konuşan ya da bir anda çok fazla konuşan, dengeyi kaçıran bir varlığa dönüşür. Daha çok alışveriş yapar, daha eksik zanneder. Daha çok yer, daha aç zanneder. Çok arkadaşı olur sanalda ve realde, yine yalnızlık çeker. Bir şeyler oturmamıştır, bir şeyler dengeye gelmemiştir. Ama kendinden bayağı uzaklaşmıştır. İnsan kendinden uzaklaşınca yolunu kaybeder. Ve yolunu kaybeden her insan hızlanır. Hızlandıkça hata yapmaya başlar. Daha çok şey vardır, hiçbir şeyi yokmuş gibi yaşar. Kalabalıklar yalnızlık getirir. Uzun sohbetler iyice sağırlaştırır. Görüntüler o kadar çoktur ki daha az görmeye çalışır. İnsan önündeki şeye baktığında bilincini kullanır, uzağa baktığında bilinç dışını devreye sokar. Artık bu kalabalık dünyada uzak diye bir şey yoktur. Her yer binadır, her yer yoldur. İnsanların biraz uzağa bakıp durması gerekir. Durdukça bilinç dışı çıkacak ve o duyguları teker teker deneyimleyip kabul etmesi gerekir. Ama eline bir telefon verilmiştir. Kişi artık uzağa değil, yakına bakmak zorundadır. Eskiler o yüzden kolay kolay hastalanmaz, depresyona girmezmiş. Onlar çünkü bir ağaca yaslandı mı, bir koltuğa, sandalyeye oturduğunda, bir camın kenarında ya da bir yolda şöyle durup durup uzağa bakabilirlermiş. Uzağa bakmak geçmişi hatırlatır. Dalıp gitmek oradan gelir. O yüzden insanlar daldığında daha da sakinleşir, iyileşir. Beynin hayata bir mola vermesi gibidir. Bak, unuttuğum bir şeyler var burada. 7 yaşında ekilmişti yani o duygu. 4 yaşında şunu yaşamıştın. 6 yaşında bunlar olmuştu. 11 yaşında ilk başarısızlığını deneyimledin. Ya da hatırlıyor musun, 13 yaşında ilk reddedilişi yaşamıştın. Bunların hepsini unutur beyin duygu, olay anlamında. Duyguları kalır. Ve insan öyle uzağa baktıkça o dipten gelen o duyguları teker teker anımsar ve kabul eder. Daha az konuşur, daha sessiz kalır. İşte budur iyileşme. Ama şimdi herkesin elinde bir telefon. Kimse uzağına bakamıyor. Herkes elindeki telefonu yüzüne gözüne yaklaştırdıkça daha çok bilinciyle hareket ediyor. O anın bilinci ama anda kalmak gibi değil. O öyle bir bilinç ki sürekli dikkatli olmayı, hazır cevapta konuşmayı, paket duygular beslemeyi, kullanmayı, sürekli kusur aramayı, kıyas yapmayı ve duyguları içselleştirmeden cevaplar vermeyi ve konuşmayı sağlar. Daha yüzeysel olur insan. Burçları konuşur sürekli. Sürekli dedikodu yapar onun bunun dedikodusunu. Yiyeceği yemek üzerine saatlerce konuşur. Ya da giydiği kıyafet üzerine. Makyajı yapma süresini uzattıkça uzatır. Ya da bir spora hazırlanma süresini. Aslında yaptığı tek şey her şeyle baş etmeye çalışmaktır. Çünkü hep bir şeylerden kaçmaktadır. O yüzden derinleşemez. İnsan uzağa bakınca derinleşir. Uzaklarımız yok artık. Bu yüzden insan elindeki telefon yüzünden sürekli kendine baka baka kusurlarını görmeye başlar. Ağzında, burnunda, kulağında, kaşında, saçında, elbisesinde, bulunduğu mekanda, yaşadığı evde, annesinde, babasında. Sanki her şeyin sorumlusu şu an olmuş olandır. Kusur aradıkça daha çok kıyas yapar. Kıyas yaptıkça daha çok eksik hisseder. Eksik hissettikçe daha çok öfkelenir, kızar. Ve hareketlenmeye başlar. Daha hiperaktif olur. Daha çok şey düşünmeye başlar. Aynı anda bütün duyguları yaşar. Çok zeki olduğuna inanır. Aslında çok yorgundur beyni. Faydalı olacak şeyleri çok düşünmez. O yüzden istekleri çoğalır, hedefleri azalır. Sonra bu huzurun içinde bir olay yaşar dünya. Virüs, ölüm korkusu. Bu ölüm korkusu öyle bir çaresizlik yaratır ki insanda, sosyal yaşamdan, ilişkilerden tamamen izole olmuş bir şekilde yaşamaya başladığında artık geçmişle baş başa kalmak zorunda kalırsın. Düne kadar sokağa çıkıyordun, eğleniyordun, geziyordun, kavga ediyordun, alışveriş yapıyordun, boş boş yürüyordun. Sarılıyordun insanlara, itiyordun, kakıyordun. Bunların hepsi baş etmek içindi. O doğduğundan gelen yalnızlıkla ve sonuna eklenmiş ölüm gerçeğiyle. Ama şimdi evde tek başına, sanki ölüm kapıdaymış gibi, daha da korkak halde, yavaş yavaş şunu anlamaya başladı insan. Para da kurtarmıyor, makam da, çevrem de kurtarmıyor, ailem de. Peki ne oluyor bana böyle? Tabii dışarıda çok fazla temas edemedikçe duygularını aktaracak insanlar bulamıyor insan. Kendilerini rahatlatacak, gerginliğini atacak ortamlara giremiyor. Bu duyguların hepsi kendiyle baş başa kalıyor. Bazıları için bu duygular baş edilemez hale geliyor. Kimi bunlarla ilgili çıkarımlar yapmaya başlıyor. Ama kolay bir şey değil tabii. Çünkü artık telefonda çektiğin yüzünün selfiesiyle değil, ruhunun selfiesiyle baş başasın. Çünkü artık ruhunda kusurlar aramaya başladı. Duygularında, onların başladığı yerde, teker teker. Ağır geliyor önce bu yüzleşmeler. Kolay değil. Bu tek kalmalar, kendi kendine yetebilmeler, ne oluyor böyle demeler kolay değil. Cevapları sen vermeye başlıyorsun sonra. Daha izleyici pozisyonuna geçtiğin için kendine ve hayatına neden sonuç ilişkilerini daha rahat kurabiliyorsun. Sonra bakıyorsun ki arada bir boş bir dünya. Yıllarca biriktirdiğim, çocukluktan beri üzerime ektikleri, ne varsa tanımadığım şeylere, bir diğerine dair hepsinin anlamsız olduğunu anlamaya başlıyorsun. Konu ne siyahmış ne beyaz, ne Müslümanmış ne Hristiyan, ne inananmış ne inanmayan, ne kadınmış ne erkek, ne çocukmuş ne yaşlı, ne zenginmiş ne fakir. Konu gerçekten insan olmakmış. Her şey insanı anlamakla başlarmış meğer. O yüzden artık öyle bir çağa girdik ki kendi doktorunuz gerçekten artık sizsiniz. Ruhunuzun selfiesini çekecek cesaretinizin olması lazım. Ama orada filtre yok. Orada shop yok. Orada hiçbir şeyle oynayamıyorsun. Gerçek senle buluşuyorsun artık. Zamanla kızdığın şeylerin, kızdığın insanların hiçbirinin konuyla ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyorsun. Aslında kızdığın şey kendisin. Öfkelendiğin, çektiğin, ittiğin ne varsa hepsi sensin aslında. Tanıştığın arkadaşların, yaşadığın aşklar, kurduğun aile belki de, akrabaların, sokakta gördüğün herhangi biri. Onlara karşı ne hissediyorsan yoğun bir şekilde, az ya da çok ama dengeli değilse, işte hepsi onlarla ilgili değil, tamamen seninle ilgili. Düşünsene, ya yokluğuna dayanamayacağın dostun çocukken üst komşundaki biri ise, ya aşık olduğun ve yokluğuna onun da dayanamayacağın kişi babansa, iş yerinde tahammül edemediğin patronun ya öğretmeninse, ya da kızdığın, eleştirdiğin, uzaktayken özleyip yakındayken dayanamadığın kişi annense, o zaman ne oluyor bana böyle diye sormanın zamanı geldi. İnsan bir sebeple bu dünyaya tanımadığı iki insanın gen hikayesiyle gelir. Ve bu dünyada ergenliğe kadar anne babasının geçmişten getirdiği bütün hikayeleri bilinç dışına kodlar. Onlara bir anlam verir. Bazılarından kaçmak ister, bazılarını yaşamak ister. Sonra hayata karışmaya başladığında bilinç dışına yerleşen bu duyguların bazıları onu rahat bırakmaz. Çünkü çözümlenmemiştir. Çözümlenmemiş her duygu gelecekteki bir insana dönüşür. Ve o insanı yanımıza, hayatımıza bir şekilde çekeriz. O insan zamanla o eskideki duyguyu bize hatırlatır. Çocukluğu bırakamadığımız için onu da bırakamayız. Olayları da bırakamayız. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir akşam önce bir deneyim yaşadınız biriyle. Kim olduğu önemli değil. Bir gün sonra o deneyimi düşünüp hala o duygudaysanız bu çocukluğunuzla ilgili bir durumdur. Ama bir gün sonra o olay çok fazla aklınıza gelmiyorsa bu normal ve sağlıklıdır. İşte şimdi bu dönemler tamamen kendimizde kaldığımız zamanlar artık. Ve bundan sonra uzunca bir süre böyle devam edecek. Ruhumuzun servisini çekmek zorundayız. Orada hiçbir kusur aramadan onu o şekilde kabul etmek zorundayız. Orada ne yazıyor? Ruh ne istiyor? Ve benim görevim ne? İnsan bu sorunun cevaplarıyla biraz yoğun kalırsa, işte mana, hakikat, gerçekliğe doğru yavaşça bir yolculuğa çıkmaya başlayacak. Bunun en sağlıklı ve bilinçli yolu her gün her insanın en az 15 dakika ile yarım saat arası sessiz bir ortamda durup tüm duygularını teker teker tekrar deneyimlemesi, onları düşünmesi, neden bu duyguları hissettiğini düşünmesi yeterli olacaktır. Bilinçli bir halde yapmamız gerekiyor bunu. Artık bana göre her insan bu yüzyılda, hatta bu olaylardan sonra evinin içinde bir bölümü terapi odası yapmalı kendine. Dinlenme, anlaşılma, anlama odası. Bunu bir koltuk olarak da düşünebilirsiniz. Bizim gerçekten o eskideki insanlar gibi oturup uzağa uzağa bakmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı beyin durmak ister. Yani zihin o esnada düşünmek ister. Geçmişteki bir şeyi artık bundan kaçamayacağız. Kaçamıyoruz. İşte bu kaçamadığımız şeyler bize biraz zor geliyor. Ama atlatacağız. Buradan çıkacak yeni bir ben var. Ruhunu kabullenmiş, onunla yüzleşmiş bir ben var. Biz yine aynı bedende, yeni aydınlanmış bir zihinle, ruhunun servisine bakıp onu kabullenmiş bir içerikle devam edeceğiz. Biz bu yolculuktayız. Yolculuktayız. Ve bu yolculukta yaşadığımız tüm deneyimler bizim aynamız. O yüzden insan aynasına iyi bakmalı. Kusur arayarak değil, buyur ederek, kabul ederek, kabul etmediği bir şey varsa eğer o aynada, belki o yıllar önce ekilmiştir tohum olarak. Git onu bul. Onunla yüzleş. Ve tekrar gel aynaya bak. Onu dert etmediğin an tekamül etmiş olacaksın. Hiçbir şeyin seninle ilgisi yok aslında. Ya da her şey seninle ilgili aslında. Bu manada baktığında şunu anlayacaksın. Çok aradasın. Tam ortada. İşte o ortada olma hali seni bir taşıyıcı yapıyor. Bir alıcı ve bir verici yapıyor. Hepimiz geçmişteki nesillerin, bizden önceki nesillerin aktarımlarıyız aslında. Bütün dinamikler bir bedende değişime uğruyor. Eğer kişi bedenine yaptığı yatırımı zihnine yapıp bunu akıl yoluyla kendini geliştirirse, nesilden gelen olumsuz aktarımları kendi zamanında kırabiliyor, yönünü değiştirebiliyor, dönüştürebiliyor. Eğer bunu yapamıyorsa genelde tipik bir davranıştır. Kişiler hep güçlü olmak ister, para anlamında ve fiziksel anlamda. Bu da geçiş yaşayan genlerdeki bozuklukları değiştirmez. Orası akıl yoluyla, muhakeme yoluyla, bilinç yoluyla, irade yoluyla, cesaret yoluyla kırılır. Herkes düşünmeli. Hangi aktarım bende? Bunu nasıl mı bulacaksın? En zorlandığın şeyi, sık başına gelen şeyi, en yoğun hissettiğin duyguya bak. O belki yüzyıllar öncesinden beri ve annenden babana kadar sana aktarılmış bir duygu olabilir. İşte bu yüzden çok önemli. Sen bir taşıyıcısın. Taşıyıcı onu sahiplenmez. Nereden geldiğini anlar, onu dönüştürür. Ve ortaya bir değerli bir maden çıkarır. İşte bunu da akıl yoluyla yapar. Cesaretle yapar. Ruhunuzun selfiesini çekene kadar devam edecek bu. Kusur aramayıp özgürleşmek, kabullenmek, tüm ruhunu ve gönlünü açabilmek dünyaya, teşekkür edebilmek, şükredebilmek. Ama her şeyden önce dikkatle izleyip tanık olup kabullenebilmek başlangıç noktasıdır. Bunun için insan, bu kabullenişte olabilmesi için insanın zor bir yolculuğa çıkması gerekir. Geçmişe. Geçmişe giderken zorlandıkça hayatında azalmalar başlar. Çevreden azalır. Tavırları değişir. İçe kapanır. Biraz daha sessizleşir. Ama her gidişin bir dönüşü vardır. Dönerken insan artık eskisi gibi değildir. Zevkleri değişmiştir. Tadı değişmiştir her şeyin. Daha yeni arkadaşlar, farklı kişiliğe sahip insanlarla tanışmalar, buluşmalar başlar. Bir yanını geliştirmek kişinin şimdiki zamandaki çevresini, eğilimlerini, zevklerini, hazlarını, kızgınlıklarını değiştirmesi demektir. Zamanla çok kızdığı şeyler, kızmadığı şeylere dönüşür. Çok sevdiği şeyler sadece sevdiği şeyler olmaya başlar. Çok korktuğu şeylerden artık korkmamayı öğrenir. Sonra bir anlar ki konu ne elbise, ne dışımdaki insanlar. Konu benim. Özgürleştiğim kadar zenginim aslında. O yüzden ruhun selfiesini çektiyseniz ona iyi bakın. Çünkü o ömür boyu sizin bedeninizde, bilinç dışınızdan size bakacak. Siz ne kadar filtre kullanıp kendinizi değiştirseniz de ve ne zaman ruhunuzla yüzleşip barışırsanız, o zaman filtre kullanmayı, Photoshop kullanmayı, hatta ve hatta kendinizle oynamayı bile bırakacaksınız. Kendinize iyi bakın. Podcast dinle.